Merhaba, Deep Dive'a hoş geldiniz. Bugün sizin için oldukça iddialı bir metni ele alıyoruz. Başlığı Yeni Para Devrimi, Türkiye'nin Ekonomik İstiklal Savaşı. Yani isimden de anlaşılacağı gibi Türkiye'nin bu kronikleşmiş sorunlarına, hani enflasyon, dış borç gibi bayağı radikal bir çözüm önerisiyle yaklaşıyor.
Evet, merhaba. Kaynağımız gerçekten de mevcut durumu sadece bir ekonomi sorunu olarak görmüyor. Daha çok uluslararası bir finans sisteminin bilinçli bir eyleme, hatta bir tür modern sömürü gibi tanımlıyor. Çözümü de bu yüzden bir ekonomik istiklal savaşı olarak konumlandırmış. Dili oldukça keskin.
Kesinlikle. Bizim de amacımız bu metnin temel iddialarını, o cesur önerilerini ve tabii kendi de bahsettiği riskleri sizin için biraz ayrıştırmak. Yani metnin çizdiği o büyük resmi, önerdiği yol haritasını daha net anlamanıza yardımcı olmak istiyoruz. O zaman başlayalım mı? Bu metnin katmanlarını bir aralayalım mı? Metin en başta hepimizin derinden hissettiği o kangren haline gelmiş ekonomik sorunlarla başlıyor. Bir yanda enflasyon, yani alım gücümüzü eriten o durum, diğer yanda da metne göre sadece ekonomiyi değil, siyasi bağımsızlığı bile tehdit eden o dış borç sarmalı. Ve ilginç bir tespiti var. İktidarlar değişiyor ama diyor milli servetin dışarı akışı pek değişmiyor. Sistematik bir durum var diyor.
Çok doğru bir özet. Metnin temel argümanlarından biri de şu, bize sürekli sunulan o reçeteler var ya, işte yapısal reform yapın, kemer sıkın, faizi arttırın filan. Metin diyor ki bunlar çözüm değil, sorunun ta kendisi. Özellikle yabancı yatırımcı kavramına çok şüpheyle bakıyor.
Nasıl bir şüphe bu? Yani yabancı yatırımcı kötü mü diyor?
Şöyle netleştirelim. Metin daha çok şuna odaklanıyor gibi. Gelen bu para, hani sıcak para dediğimiz türden mi? Yani ülkeye gelip fabrika mı kuruyor, istihdam mı yaratıyor? Yoksa sadece yüksek faizle kısa yoldan para kazanıp ilk fırsatta gitmek için mi burada? İşte bu ayrımı çok önemsiyor Metin. Gerçek yatırım mı, spekülatif sermaye mi? Bunu sorguluyor.
Anladım. Yani üretime mi gidiyor para yoksa finansal getir peşinde mi koşuyor?
Aynen öyle. Ve bu ikinci durumu, yani borcu borçla kapatma döngüsünü sürdürülemez bir esaret düzeni olarak tanımlıyor. Hatta bu sistemi yürüttüğünü iddia ettiği uluslararası finans çevreleri için küresel tefeciler gibi oldukça sert ifadeler kullanıyor. O İsa'nın tapınaktan para değiştiricileri kovması benzetmesi de var. Bu da eleştirinin ne kadar kökten ve sert olduğunu gösteriyor aslında.
Vay canına. Yani mesele sadece ekonomi değil, ahlaki ve egemenlik boyutu da var diyor Metin.
Kesinlikle. Ahlaki bir duruş sergiliyor ve egemenlik vurgusu yapıyor.
Peki bu esaret düzeni dediği şey sadece Türkiye'ye mi özgüymüş metne göre, yoksa daha küresel bir bakışı mı var?
Hayır, sadece Türkiye'ye özgü görmüyor. Aksine küresel bir uyanıştan bahsediyor. Dünyada birçok milletin kendilerine dayatılan bu borç para tuzağını sorgulamaya başladığını iddia ediyor. Bu sorgulamanın kökeninde de metne göre 1913'te kurulan Amerikan Merkez Bankası Fed ve onun küresel uzantıları dediği IMF, BİSK gibi kurumlar var. Bu yapıların zamanla devletlerin kendi parasını basma, yani en temel egemenlik haklarından birini gasp ettiğini öne sürüyor.
İşte tam bu noktada sanırım şu itibari para eleştirisi devreye giriyor. Nedir bu itibari para ve Metin neden buna karşı çıkıyor? Biraz açabilir miyiz?
Tabii, açalım. Şimdi itibari para ya da fiat money, günümüzdeki paraların çoğu gibi, altın gibi fiziksel bir karşılığa birebir bağlı olmayan para demek. Değerini devletin yasasından ve insanların ona olan güveninden alıyor. Arkasında somut bir rezerv tutma zorunluluğu yok yani. Metin tam da buraya çok sert bir eleştiri getiriyor. Diyor ki, bu para aslında devletler tarafından değil, büyük ölçüde özel bankacılık sistemi tarafından yaratılıyor. Nasıl? Kredi verme yoluyla. Yani aslında borç olarak yaratılıyor para.
Para borç olarak mı yaratılıyor? İlginç. Peki neden buna Ponzi şeması diyor? Bu çok ağır bir benzetme.
Şöyle açıklıyor, sistemde yaratılan her birim borç için bir faiz ödenmesi gerekiyor, değil mi? Ancak Metin diyor ki, o borcun ana parası yaratılırken onu ödemek için gereken faiz miktarı kadar para asla sisteme sokulmuyor. Dolayısıyla teorik olarak herkes aynı anda borcunu ödemeye kalksa sistem matematiksel olarak çöker. Çünkü yeterli para yok. Bunu da sürekli daha fazla borçlanmayı teşvik eden, ülkeleri ve insanları köleleştirmek için tasarlanmış şeytani bir denklem olarak görüyor. Tabii bu metnin kendi oldukça radikal yorumu.
Gerçekten çok karamsar bir analiz, sorunun kökenini paranın yaratılış biçimine ve küresel sisteme dayandırıyor. Peki çözüm ne? Yani bu ekonomik istiklal savaşı nasıl kazanılacak metne göre? Nasıl bir yol haritası çiziyor?
Metin 3 ana başlıkta topluyor önerilerini. Birincisi ve belki de en temeli, tam egemenlik ve milli para politikası. Yani diyor ki, para basma ve para politikasını belirleme hakkı uluslararası güçlerin ya da işte piyasanın kontrolünden tamamen alınmalı, Merkez Bankası'nın tek görevi Türk milletinin çıkarlarına hizmet etmek olmalı diyor. Bağımsızlık anlayışını bu şekilde yeniden tanımlıyor.
Buna bir örnek de veriyordu sanırım Lincoln ve Greenbackler. Neydi o konu?
Evet, Amerikan İç Savaşı dönemini örnek gösteriyor. Diyor ki Lincoln yönetimi savaşın finansmanı için bankalara başvurduğunda çok yüksek faizlerle karşılaşmış, Lincoln bunu reddetmiş ve Amerikan hükümeti kendi parasını borçsuz olarak basmış. İşte bunlara greenback denmiş. Metin bunu bir devletin gerektiğinde küresel finans çevrelerine rağmen kendi egemen para politikasını uygulayabileceğinin ve başarılı olabileceğinin kanıtı olarak sunuyor. Yani dışarıdan borçlanmak yerine devlet kendi parasını yaratabilir diyor.
Anladım. İlk adım parasal egemenlik. Peki ikinci adım ne?
İkinci adım Türk lirasının kendisiyle ilgili. Varlığa dayalı güçlü Türk lirası. Mevcut itibari paranın değeri çok kolay speküle edilebiliyor. Dalgalanmalara çok açık diyor metin. Bunun yerine Türk lirasının değerini Türkiye'nin sahip olduğu gerçek somut varlıklara bağlayalım önerisini getiriyor.
Gerçek somut varlıklar ne gibi mesela?
Örnekler veriyor. İşte bor madenleri, yeni bulunan enerji kaynakları, doğalgaz filan, gelişen savunma sanayi ürünleri, tarım potansiyeli, bunlar gibi değerler bir araya getirilip bir milli hükümran servet rezervi oluşturulsun ve liranın güvencesi bu olsun diyor.
Yani paranın değeri artık döviz kurlarına ya da faiz oranlarına değil de ülkenin kendi zenginliklerine mi bağlı olacak?
Aynen öyle. Metne göre bu, paranın değerinin kontrolünü spekülatörlerden alıp milletin gerçek zenginliğine ve üretimine verecek. Böylece lira dışarıdan gelen finansal saldırılara karşı çok daha dirençli olur diyor. Tabii bu mevcut sistemden çok köklü bir kopuş. Pratikte nasıl işler o ayrı bir tartışma konusu ama vizyon bu.
Gerçekten iddialı bir dönüşüm. Peki üçüncü öneri, o neye odaklanıyor?
Üçüncü öneri doğrudan üretime yönelik, üretim ekonomisine faizsiz kredi. Burada da yine mevcut bankacılık sistemine sert eleştiriler var. Özellikle kısmi rezerv sistemini eleştiriyor. Hani bankaların topladığı mevduatın çok daha fazlasını kredi olarak verebilmesi durumu. Metin diyor ki, bankalar bu yolla aslında olmayan, yani havadan para yaratıyor ve bunu da yüksek faizle üreticiye satarak onun sırtından para kazanıyor.
Yani bankaların para yaratma tekeli ve faiz üretimin önünde bir engel olarak mı görülüyor?
Aynen. Çözüm olarak da şunu öneriyor. Devlet kendi milli bankaları aracılığıyla stratejik sektörlere tarım, teknoloji, savunma sanayi gibi sıfır faizli ya da çok düşük maliyetli aslında borçsuz para sağlasın. Amaç bankaları zengin etmek değil, milli kalkınmayı, üretimi finanse etmek olsun. Bu hem üretim maliyetlerini düşürür, enflasyona iyi gelir çünkü faiz de bir maliyet, hem de yatırımı, istihdamı arttırır diyor. Kaynaklar betondan üretime aksın istiyor yani.
Bu üç adım parasal egemenlik, varlığa dayalı para, faizsiz kredi gerçekten mevcut düzene tamamen ters. Metin bu kadar büyük bir değişimin riskli olduğunu kabul ediyor mu peki?
Ediyor, evet. Bu yola girmenin kendi deyimiyle, küresel finans oligarşisiyle doğrudan çatışmak anlamına geldiğini açıkça söylüyor. Ve bu çatışmanın muhtemel sonuçlarını da sıralıyor. İşte kredi notları düşürülür, uluslararası medyada karalama yapılır, liraya, finans sistemine operasyon çekilir. Bunların beklendiğini, hatta kaçınılmaz olduğunu ve hazırlıklı olmak gerektiğini belirtiyor.
Peki bu beklenen saldırılara karşı bir savunma planı öneriyor mu? Ne yapmak lazım diyor?
İki temel noktaya vurgu yapıyor. Birincisi, içeride çok güçlü bir milli birlik ve kararlılık olması şart diyor. Halkın ve devletin bu işin arkasında durması lazım. İkincisi de dışarıya karşı daha stratejik ve korumacı adımlar. Mesela sermaye hareketlerinde, özellikle o sıcak para giriş çıkışlarında milli çıkarları koruyacak geçici kontroller gerekebilir diyor. Çekinmemek lazım diyor. Bir de mevcut sistemden rahatsız olan Rusya, Çin, İran gibi ülkelerle yeni ticaret yolları, milli paralarla ticaret, takas, swap gibi mekanizmalar kurarak dolara bağımlılığı azaltmak zorunluluktur diyor.
Anladım. Peki bu devasa dönüşüm, yani bu geçiş süreci nasıl yönetilecek? Sonuçta bir gecede olacak iş değil. Metin buna değiniyor mu?
Varlığa dayalı sisteme geçmek çok dikkatli, çok planlı adımlar gerektirir diyor. Özellikle mevcut borçların durumu ne olacak? Yeniden yapılandırılması, yeni paranın değerinin istikrarı nasıl sağlanacak? Bunlar kritik diyor. Bu süreçte öyle popülist hayallere kapılmadan tamamen devlet aklıyla hareket etmek gerektiğini, hatta Atatürk'ün o milli iktisat anlayışından ilham alınması gerektiğini söylüyor.
Yani hem çok radikal bir hedef koyuyor hem de yolun zorlu ve dikkat gerektirdiğini kabul ediyor. Peki sonuç olarak bize, okuyucuya nasıl bir mesaj bırakıyor Metin?
Aslında çok net bir seçim sunuyor. Ya diyor, bu küresel finans sisteminin dayattığı ve modern serflik dediği yolda devam edeceksiniz ki bunun sonu ekonomik ve siyasi bağımsızlığın kaybıdır diyor. Ya da diyor, tüm riskleri göze alıp kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz ve tam bağımsız, üreten, güçlü bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Başka yol yok diyor adeta.
Yani bu yeni para devrimi bir tercih meselesi değil de bir zorunluluk, bir beka meselesi gibi mi sunuluyor?
Kesinlikle. Bir hayal ya da ütopya değil, içinde bulunulan şartlarda bir mecburiyet olarak konumlandırıyor. Para politikasının kontrolünü millete geri almak, faiz ve dış borç esaretinden kurtulmak, kaynakları betondan, ithalattan, üretime, sanayiye, 85 milyonun refahına yönlendirmek için tek yol bu devrimdir diyor.
Ve kapanışı da oldukça vurucu sanırım.
Evet, çok güçlü, milli duygulara seslenen bir finali var. Bu bizim yeni istiklal savaşımızdır. Silahla değil, akılla, iradeyle ve milli şuurla verilecek bir ekonomik bağımsızlık savaşıdır. Zafer inananların olacaktır. Zafer yüce Türk milletinin olacaktır diyerek bitiriyor Metin.
İşte derinlemesine incelediğimiz bu yeni para devrimi metninin ana hatları bunlardı. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin ekonomik sorunlarına dair çok sistemik, çok kökten bir eleştiri getiriyor. Mevcut küresel para sistemini temelden sorguluyor ve yerine parasal egemenlik, varlığa dayalı para, üretime faizsiz kredi gibi gerçekten çok iddialı, alışılmışın dışında çözümler öneriyor. Ve tabii bu yolun risklerini, potansiyel çatışmalarını da açıkça masaya koyuyor.
Burada bizim amacımız, tekrar vurgulayalım, bu metnin kendi bakış açısını, argümanlarını ve o radikal öneri setini size aktarmaktı. Yani biz burada metinde ne yazıyorsa onu anlattık. Bu fikirleri onayladığımız ya da reddettiğimiz anlamına gelmiyor kesinlikle. Sadece metnin ne söylediğini anlamanıza yardımcı olmaya çalıştık.
Gerçekten de metin, paranın doğası, kontrolü ve ekonomi üzerindeki etkisi hakkında çok temel sorular sorduruyor insana. Belki sizi de düşündürmüştür. Günümüzün bu kadar entegre, küreselleşmiş dünyasında bir ülkenin metnin önerdiği gibi kendi para politikasını tamamen bağımsız belirlemesi, sistemden bu kadar kopması, yani ne ölçüde mümkün olabilir ve böyle bir adım atılırsa bunun hem içeride hem de dışarıda küresel sistemde ne gibi sonuçları, yansımaları olabilir? Sanırım üzerine biraz kafa yormaya değer. Bu detaylı incelemede bize katıldığınız için çok teşekkürler.